Okyanusta göç eden canlıların yön bulma teknikleri. Dünya genelindeki tüm okyanuslarda, ılıman bölgelerde, özellikle tropikallerde, sığ alanlardan derin yerlere kadar denizlerdeki birçok canlı çeşitli şekillerde göç ederler. Bunlardan bazıları zaman zaman gerçekleşen, bazıları ise sürekli olan göçlerdir. Bir balık koskoca okyanusta binlerce kilometrelik bir alanda yumurtlayacağı bölgeyi nasıl bulur? Balıkların yön bulma teknikleri nelerdir? Balıklar niçin göç ederler? Mercanlardan faydalanan balıklar. Bu balıklar üzerinde yapılan araştırmalar, onların yön bulmada mercanlardan faydalandıklarını göstermiştir. Bilim adamları özellikle çakıntılı bir mercan kayalığını balıkların düzenli göç yolları üzerinden alıp yerini değiştirdiklerinde, balıkların da seyahat yollarını mercanların yeni yerine göre değiştirdiklerini tespit etmişlerdir. Kıyı boyunca göç eden diğer balık türleri de yönlerini belirlemede muhtemelen aynı yöntemden faydalanmaktadırlar. Kıyıya paralel olarak yüzen bu balıklar, kıyının arazi şekliyle birebir uyumlu bir göç rotası izlemektedirler. Güneşten faydalanarak yönlerini bulan balıklar. Karada ve havada göç eden bazı canlılar gibi, balıklar da göç yolları için güneşten faydalanarak yönlerini bulurlar. Birçok balık geceleri barındıkları yerlerden sahildeki besin yerlerine doğru yüzerken bu yöntemi kullanır. Bu esnada güneşten faydalanıklarına dair en önemli bulgu, sahilden uzağa götürülüp bırakılan papağan balıklarının güneşli günlerde direkt olarak sahile doğru yüzerken bulutlu günlerde amaçsız olarak yüzmeleridir. Bunlar bilim adamlarının tespit edebildikleri örneklerdir. Ancak geceleri ve bulutlu günlerde göç eden ton balıklarının yönünü nasıl bulduğu araştırmacılar için halen hayranlık duydukları bir sırdır. İnsanlardan çok daha üstün bir yetenekle bu balıklar yollarını şaşırmadan gitmeleri gereken yere ulaşırlar. Suyun altındaki bir balığın kuş bakışı bir görüntüye sahipmişçesine bir hedef doğrultusunda rota izlemesi, üzerinde düşünülmesi gereken iman hakikatlerindendir. Allah bu canlıları yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları sistemlerle yaratmıştır ve onlara tüm davranışlarını ve yön bulmalık kabiliyetlerini ilham etmektedir. Bu ilham vesilesiyle balıklar uçsuz bucaksız okyanuslar içinde yönlerini bulabilmektedirler. Dünyanın manyetik alanından faydalanarak yönlerini bulan balıklar. Balıkların kendi yönlerini bulurken kullandıkları bir diğer teknik de kuşlarda olduğu gibi dünyanın manyetik ve bazı elektriksel alanlarındaki değişiklikleri fark edebiliyor olmalarıdır. Köpek balıkları üzerinde yapılan bazı araştırmalar onların dünyanın manyetik alanındaki değişiklikleri fark edebildiklerini göstermiştir. Elektriksel alanlarla ilgili araştırmalarda yine köpek balıkları üzerinde yapılmıştır. Kafalarında ve burunlarında elektrik alanlarına hassas olan çukurların var olduğu bulunmuş, yön bulma kabiliyetleri bu bedensel özellikleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Okyanustaki akıntılar dünyanın manyetik alanının etkisiyle güçlü elektrik alanları oluştururlar. İşte bu elektrik alanlarından oluşan akıntılar bir köpek balığı için okyanusta belirgin otoyollar gibidir. Fakat her ne kadar bütün bunlar yeterli bir açıklama gibi geliyorsa da okyanusta balıkların yönlerini bulmaları bunların hiçbiriyle tam olarak açıklanamaz. Örneğin ton balıkları köpek balıkları gibi elektriğe hassas çukur organlara sahip değillerdir. Öyleyse bu canlılar ulaşacakları yerleri bulmak için hangi mekanizmaları kullanırlar? Araştırmacılar bu konuya hiçbir açıklama getiremezler. Ancak unutmamalıdır ki ileride bir gün bu konuyla ilgili de bir mekanizma bulunsa yine de balıkların göçündeki olağanüstü durum sürecektir. Çünkü bir balığın böylesine kusursuz bir yeteneği kendi kararıyla veya tesadüflerin etkisiyle sahip olması mümkün değildir. Akıl ve şuur sahibi bir varlık olarak insan kendisi için böyle bir organ geliştirmek istese yapamaz. Oysa balıklar milyonlarca yıldır bu özelliklere sahiptirler. Allah'ın varlığı ve yaratılış gerçeği dışında hiçbir düşünce evrendeki canlıların düzenini ve yaşamları boyunca gösterdikleri muazzam aklı açıklayamaz. Allah evrendeki her şeyi yaratan ve hepsine bir düzen içinde şekil verendir. Onların yaşamları boyunca gösterdikleri üstün aklı da kesintisiz olarak Allah ilham etmektedir. Nur Suresi 64. ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Kavulma şeytandan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir. Sahip oldukları tüm kompleks sistemler, canlıları her şeyi bilen Allah'ın yarattığının bir delilidir. Allah onları tek başlarına yaşayabilecek derecede mükemmel özelliklerle donatarak yaratmıştır. Bu konuda düşünen insanlar Allah'ın gücünün sonsuzluğuna bir kere daha şahit olur ve Rabbimize karşı sorumlu olduklarının bilinciyle hareket ederler. Allah Kur'an'da bunun aksine hareket edenlerin barınma yerlerinin ateş olduğunu Yunus suresinde bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten geceyle gündüzün ard arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar. İşte bunların kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir. Okyanus balıkları hangi sebeplerle göç ederler? Okyanuslarda yaşayan birbirinden farklı balık türleri çeşitli uzunluklarla yolculuk yaparlar. Küçük kaya balıklarından tonlarca ağırlığındaki balinalara ya da dev tuna balıklarına kadar tüm seyahat eden balıkların ayrı bir göç şekli vardır. Kimi hareket eden bir besin kaynağına, kimi uygun üreme alanlarına ulaşmak için, kimi de zor çevre koşulları meydana geldiğinde uygun yaşam alanları bulmak için göç ederler. Beslenme amacıyla göç eden balıklar. Okyanus balıklarının göçleri çok çeşitlidir. Okyanuslarda sürekli birkaç metreden yüzlerce metreye kadar saatlerce ya da günlerce süren farklı göçler gerçekleşir. Bu birbirinden farklı seyahatlerin tek ortak yanları amaçlarıdır. Birçok balık beslenmek için düzenli olarak göç eder. Kıyı balıkları beslenme amacıyla yapacakları bu göçten gelgitten faydalanırlar. Gelgit sayesinde önce kıyıya daha sonra geriye yerlerine ulaşırlar. Böylece her gün birkaç saatleri yemek yemekle geçer. Bazı balıklar gündüz gece değişimini kullanarak beslenirler. Karayip mercan kayalıklarında yakalanınca çıkardığı sesten dolayı homurtu balığı olarak bilinen bir tür renkli sürü balığı yaşar. Bu balıklar gündüzleri yem olmamak için kayalıkların kuytu yarıklarında bulunurlar. Akşam olunca da sürüler halinde daha açıklara kendileri için besinin bol olduğu yerlere giderler. Deniz otlarının bol olduğu alanlara dağılır ve buradaki omurgasızları yiyerek beslenirler. Güneş doğmadan biraz önce de aynı yolu takip ederek kayalıklara geri dönerler. Her sürü yıllarca kendi gidiş geliş yolunu kullanır. Üreme amacıyla göç eden balıklar. Okyanus balıkları beslenme dışında üreme amaçlı da göç ederler. Her ne kadar bu göçlerin şekli balıkların türüne göre değişse de hepsi çok dikkat çekici detaylar içerir. Birçok balık uygun üreme alanlarına ulaşmak için günlük veya sezonsal göçler gerçekleştirir. Bunun nedeni kimi balıkların günlük kiminse ayda bir yumurta bırakmasıdır. Yumurtlama bölgelerine yapılan seyahatler kısa olabildiği gibi okyanusların kat edildiği de olur. Bu göç organizasyonunda bazı balık türlerinde 5-10 birey, bazılarında ise binlercesi bir araya gelir. Hepsi birlikte hareket etmeleri gerektiğini, bunun kendilerine önemli yararlar sağlayacağını biliyormuşçasına mutlaka sürü oluştururlar. Ringa balıklar üzerinde yapılan üreme göçü araştırmaları bize bu konuda önemli fikirler verir. Özellikle bu balıklar aynı anda iki düzlemle hareket ederler. Bunlardan biri beslendikleri planktonların aşağı yukarı hareketine bağlı olarak beslenme seyahatleri, diğeri ise yumurtlama alanlarına yaptıkları dairesel göçlerdir. Bu balıklar yılda birkaç ay üreme bölgelerinde bulunur, daha sonra dağılırlar. Tüm ringa balıkları aynı yerde ve aynı zamanda yumurtlamazlar. Büyük sürüler halinde farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde toplanırlar. Fakat her zaman sürü halindedirler ve yetişkin ringalar her yıl aynı üreme bölgelerine gelirler. Üreme bölgelerini besin kaynağının çokluğuna göre belirlerler. İşte bu nedenle genellikle girdapları ve sahilleri tercih ederler. Dikkat edilirse göç yolculuğunun her safhasında bir karar verme mekanizması söz konusudur. Uygun zaman, uygun yer, uygun yol. Hiçbir balık türü bu uygun şartları bilecek ve karar verebilecek bir akla sahip değildir. Böyle bir iddiada bulunan olursa ona inanmak da mümkün değildir. Öyleyse her aşamada açıkça görülen bu üstün aklın tüm canlıların yaratıcısı olan Allah'a ait olduğu açık bir gerçektir. Allah'tan başka bir yaratıcı arayanlarla ilgili olarak Kur'an'da En'am suresinde şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mı arayayım? Hiçbir nefis kendisinden başkasının aleyhine günah kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Balıkların yön bulma beceleri, göç olayını evrimsel süreç ve tesadüflerle açıklamaya çalışan evrimcilerin çabasının boşuna olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki, onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir. Charles Darwin, türlerin kökeni. Evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin bile içgüdüsel karşısında düştüğü durumu, Türlerin Kökeni adlı kitabında şu şekilde itiraf etmiştir. Hayvanların yazı boyunca örnekler verdiğimiz akılcı davranışları, evrimcilerin üzerinde fazla düşünmek istemedikleri bir konudur. Bu yüzden böyle bir örnek verildiğinde konuyu içgüdü kelimesine geçiştirmek isterler. Ancak içgüdünün kaynağı konusunda bir açıklama yapamazlar. Şu tahmin üzerimde ağır basıyor. İçgüdüler yapılar kadar hassas değişime uğramıyorlar. Kitabımda da belirttiğim gibi içgüdü veya yapının ilk olarak bilinçsiz aşamalarla değişmesini anlayabilmek oldukça zordur. Darwin bu açıklamalarla içgüdülerin kendiliğinden meydana gelemeyeceğini ve bu sorunun teorisini yıkma yeterli bir delil olduğunu itiraf etmektedir. Buna rağmen evrim teorisini insanlara makul göstermek amacıyla bu konuyu görmezden gelmektedir. Bunun nedeni de şu sözlerle açıklamıştır. Sonunda içgüdüleri özellikle bağışlanmış ya da yaratılmış güçler olarak değil de bütün organik yaratıkların ilerlemesine yol açan genel bir yasanın, yani çoğalmanın, değişmenin, en güçlülerin yaşamasının veya en zayıfların ölmesinin küçük belirtileri olarak görmek mantıklı bir sonuç çıkarma olmayabilir. Ama benim hayal gücüm için çok da doyurucudur. Darwin bu sözleriyle de içgüdüleri bir yaratıcının, yani Allah'ın var ettiğini kabul etmenin çok daha makul bir açıklama olduğunu açıkça itiraf etmektedir. Ve arkasından da gerçek böyle olsa da içgüdü olarak nitelendirilen tüm bu kusursuz yeteneklerin tesadüfen meydana geldiğini iddia etmenin hayal gücüyle mümkün olduğunu söylemektedir. Görüldüğü gibi içgüdülerin varlığını evrim teorisiyle açıklamak evrim teorisinin kurucusu olan Darwin için bile mümkün olmamıştır. Oysa evrimcilerin açıklayamadıkları bu akılcı davranışları söz konusu canlılar daha ilk doğdukları andan itibaren gösterirler. Hepsi kendilerini yaratan Allah'ın onlara verdiği ilhamla soylarını devam ettirirler. Kendilerine ait bir akılları ve muhakeme yetenekleri yoktur. Onları her şeyden daha iyi tanıyan, ihtiyaçlarını onlardan daha iyi bilen, üstün güç sahibi olan Allah onları bu özellikleriyle yaratmıştır.
www.harunyahya.org